Ayrım 5.
Ivır zıvır dolu sandıkları boşalttılar. Ekmek pişirilen fırınları söktüler, eşyaların yerlerini değiştirdiler. Gün doğarken ürünü toplamışlardı. Surların öteki yanında Yahudiler bütün geceyi dans ederek geçirirken, Kudüs'teki Arap Yüksek Komitesi'nin bütün gizli silahları çıkarılmıştı ortaya. Toplam olarak Filistin Araplarının İngilizlere karşı giriştikleri uzun ve kanlı başkaldırının sona erişinden bu yana 10 yıldan fazla bir süredir gizlenen tam 800 tüfek. Kudüs Yahudileri için Emil Gori'nin emirlerinin sezinlettiği fırtına henüz uzak bir kuşkuydu. O pırıl pırıl Kasım günü sevinç için yaratılmıştı. Haham başının ağlama duvarının taşları önünde açıkladığı gibi Tanrı'nın kendisinde sevinmemizi sağlamak için yarattığı gündü. Ve Kudüs gerçekten sevinç içindeydi. Sabahın erken saatlerinde şehrin Yahudi kesimindeki bütün sokak lambaları esintiyle dalgalanan mavi beyaz bayraklarla süslenmişti. Duvarlar şimdiden Yahudi topluluğunun çeşitli siyasi partilerince acele bastırılmış bildirilerle kaplanıyordu. Şehri çevreleyen yerleşme bölgelerinden bayraklarla süslü traktörlere doldurulmuş kafileler geliyordu. Traktörlerin arkasındaki römorklara yığılan çocuklar şarkılar söylüyorlardı. Yollardan ağır ağır geçerken içlerindeki insanlar kaldırımları dolduran kalabalığa doğru Halep çamı ya da zeytin ağacı dalları sallıyorlardı. Elinde küçük bir Siyonist bayrağıyla katırına binip Ben Yahuda sokağından aşağı inen bir ihtiyar, kalabalığa Zekeriya'nın kehanetinin gerçekleşmesi gibi geldi. Sevinç çığlıkları at ey Kudüs kızı, işte kralın bir eşek üzerine binmiş sana geliyor. Kutsal kitap Zekeriya, bab 9'a 9. Bir başka görüntü Atara kahvesine çalışan garson kız Şava Eldar'ı şaşırttı. Genellikle çok ciddi olan Kudüs'te buna benzer bir şey görmemişti hiç. Çalıştığı kahve sabahın 7'sine dolmuş ve Baküs'ü şereflendirerek Yehova'ya teşekkür etme yolunu seçen müşterilerin büyük çoğunluğu zil zurna sarhoştu. Dipnot: Yehova Yahudilerin Allah'ı, Baküs ya da Dionysos ise eski Yunan'da şarap tanrısıdır. Bu uzun gecenin taşkınlıkları Haganah'ın seferberlik planlarını ciddi olarak karıştırmıştı. O sabah zorunlu olarak karşılaşılan durum dışında bütün olanaklar öngörülmüş gibiydi. Ama bütün Kudüs'te bir tek genç Yahudi erkeği bile yatağında yatmıyordu. Çoğunluğu İbrani Üniversitesi öğrencilerinden oluşan birliğindeki 70 kişiyi toplamak için Zvi Sinai nişanlısının motorlu bisikletini alarak tıklım tıklım dolu sokaklarda yavaş yavaş dolaşmak zorunda kaldı. Adamlarından birini görür görmez ardına süzülüyor, omzuna vurup eğlentinin sona erdiğini bildiriyordu. O sabah birkaç Arapla birkaç Yahudi için içine yuvarlanmaya mahkum göründükleri ihtilaftan kaçınmak umuduyla çekine çekine bir görüşme denemesine giriştikleri saat oldu. Memleket hastanesinde yan yana günlük yoklamalarını yapan iki eski dost, Doktor Recep Halidi ve Doktor Cook, aralarında çıkacak kardeş kavgasının kısa süre sonra kurbanlarla dolduracağı yatak dizlerine bakıyorlardı. İlle de savaşmamız mı gerekiyor diyerek içini çekti Cook. Böylesi gerçekten korkunç olacak. 5. George Caddesi'nde dişçi Sami Ebu Suan bu soruya çok sert bir cevap aldı. İnce ve kültürlü bir adam, aynı zamanda da usta bir kemancı olan Ebu Suan, Yahudi topluluğuyla her zaman iyi geçinmiş Araplardan biriydi. Son yıllarda baş gösteren krizlere rağmen sonunda iki ulusun barışacağına inanmakta diretiyordu. Dolayısıyla da dans edenler arasında eski dostu ve her zaman açık görüşlülüğüyle barışçılığını takdirle karşıladığı keman hocası Isaac Rotenberg'i görünce şaşırdı. Koluna Yahudi milisinin kolluğunu taktığını da daha büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Genç Arap muhasebeci Zihat Katip daha değişik bir hayal kırıklığıyla karşılaştı. İş yerine geldiğinde Yahudi meslektaşları eğlentinin doruğundaydılar. Aralarında gizlice sevdiği sarışın bir Roman kızı olan güzel Eliza da vardı. Konuştular. Sonra Eliza ona bir parça pasta getirdi. Elinden tutup eğlentinin ortasına sürükledi. Katip durumu idare etmeye çalıştı ama içinden eğlenmek gelmiyordu. Birkaç dakika sonra geceki olayların aralarında hiçbir şeyin dolduramayacağı bir uçurum açtığının bilincine hüzünle vararak oradan ayrıldı. Arap delikanlısı sevdiği Yahudi kızını bir kere daha görecekti. Nisan ayında Montefiore mahallesindeki Haganah mevzilerinden birinden doğrultulan tüfeğin ardında Eliza'yı tanıyacaktı. Shalom Turgeman adlı Yahudi de bundan böyle iki topluluğu ayıracak uçurumu, yakın arkadaşı olan bir kadını çalıştığı İngiliz polis komiserliğine kadar götürmek üzere Yafa kapısından geçtiği sıra tarttı ve anladı. Rastladığı Arapların gözlerinde düşmanca bir parıltı okuyordu. O zaman bir nefret patlamasının kaçınılmaz olduğuna inandı. Çünkü bu bakışları iyi biliyordu. 17 yıl önce daha küçük bir çocukken Hebron, yani El Halil kıyımını yaşamıştı. Shalom Turgeman'ın kaçınılmaz olduğunu sezdiği şiddet Arap dünyasının birkaç başkentinde patlak vermişti bile. Birleşmiş Milletler kararının kendilerini haksız olarak mal varlıklarının bir bölümünden yoksun bıraktığına inanan Şamlı öğrenciler sabahın erken saatlerinden beri nümayiş yapıyorlardı. Silah isteriz çığlıklarıyla hükümet sarayına koştular. Başbakan Cemil Mardam yurtseverliklerini sözden çok eylemle göstermelerini teklif etti öğrencilere. Ertesi sabah Filistin'de savaşmak isteyen gönüllülerin yazılabileceği bir askerlik dairesi açılacağını bildirdi. Ama öyle olmadan öğrenciler Fransız ve Birleşik Amerika elçiliklerini kırıp dökmüş ve Suriye Komünist Partisi merkezini ateşe verip üyelerinden dördünün alevler içinde can vermelerine yol açmışlardı. Lübnan başkenti Beyrut'ta başka gruplar Arap-Amerikan sermayeli Aramco Petrol Şirketi'nin merkezini yakıp yıkıyorlardı. Ürdün Emirliği'nin başkenti Amman'da mutlu bir rastlantı iki Amerikalı profesörü kendilerini linç etmeye hazırlanan ellerden kurtardı. Riyad'daki sarayından Suudi Arabistan Kralı İbni Suud son dileğinin birlikleri başında Filistin'de savaşırken can vermek olduğunu açıkladı. Ne gariptir ki haberi en soğukkanlı karşılayan Arap dünyasının en büyük ülkesi Mısır'ın başkenti oldu. Kral Faruk'un mağbe incisine geceki mesajları getiren başbakanın habercisi alışılmış bahşişi de vermekten geri durmamıştı. Önemli belgelerin krala en uygun anda, öğleye doğru içki ve eğlenceyle geçen bir gecenin yorgunluğundan sıyrıldığı sıra sunulacağının garantisiydi bu. Kahire'deki çalışma odasında Başbakan Mahmut Nukraşi Paşa haberleri kuşkuyla inceliyordu. Kral nedenle aşırıysa o kadar ölçülü olan eski tarih profesörü Nukraşi, ülkesinin politikacılar arasında bir istisnaydı. Namusluydu. İngilizlerin amansız bir düşmanı olarak ülkesinin tek amacının Süveyş kanalının boşaltılmasını ve Sudan'ın Mısır krallığına katılmasını sağlamak olduğuna inanıyordu. Nukraşi Mısır ordusunun ne yoldan olursa olsun Filistin'de bir savaşa girmesini istemiyordu. Yine de şartlar başbakanın övülecek niyetlerini değiştirecekti. Gerçek bir heyecanla harekete geçen, devamlı kendi hayallerinin serabında yaşayan adamlar tarafından yönetilen Araplar, çoğunlukla hiçbir değere inanmayan ve kışkırttıkları ihtiraslara gem vurma gücünden yoksun politikacıların tehlikeli söylevleriyle savaşa itiliyorlardı. Kısa süre sonra felakete doğru atacaklardı kendilerini. İki güç Mısır'ı şimdiden Nasırcı başkaldırmaya, Mahmut Nukraşi Paşa'yı da bir katilin randevusuna hazırlıyordu. Kahire'nin eski çarşısının Han El Halil Dar sokaklarında yeryüzünün en eski İslam Üniversitesi El Eser'in yöneticileri bildiri hazırlıyorlardı. Emevi halifelerini Poitiye'ye, Selahaddin Eyyubi'nin süvarilerini de Hittin'e götüren Çağrı'nın eşinde karar kılacaklardı. Gerektiğinden çok kullanılması yüzünden kısa süre önce dinsel içeriğinin bir bölümünden yoksun kaldığı halde 40 yıllık cihat çağrısı kadar hiçbir şey Arapların heyecanını uyandıramazdı. Kahire'nin aynı kenar mahallelerinde sağlamaya çalıştıkları halk ayaklanmasını gerçekleştirmek için İslam'daki yeniliğin bağnaz habercisi Müslüman kardeşler de Birleşmiş Milletler kararına karşı baş kaldırmayı telkin ediyorlardı. Kısa sürede Şam, Bağdat ve Beyrut duvarları Kur'an-ı Kerim kadar hançer ve makineliği de ustalıkla kullanan bu yeni İslam şövalyelerinin kanlı imzasını görecekti. David Ben Gurion bir an önce Kudüs'e dönmeye karar vermişti. Bütün şehrin dans etmekte olduğunu görünce ne kadar da bilinçsiz hepsi diye düşündü. Bir savaşın dansla başlayacağına inanıyorlar. Doğru, Yahudi ajansındaki çalışma odasının yolunu tuttu. Yeniden binanın çevresine toplanan kalabalık ısrarla yöneticilerin görünmesini istiyordu. Yüreğini vuran duyguyu yurttaşlarına da paylaştırmaya kararlı olarak Ben Gurion başlıca yardımcılarıyla birlikte balkona çıktı. Konuşurken biri Golda Meir'in kulağına yapmaya hazırlandığı uyarıyı garip şekilde doğrulayan bir haber fısıldadı. Üç Yahudi Tel Aviv'in çıkışında kurulan bir pusuya düşürülüp öldürülmüşlerdi. ''Birleşmiş Milletler'in kararı'' diye açıkladı Ben Gurion kalabalığı. ''Hala bizi tehdit eden tehlikelere karşı bir kalkan meydana getirmiyor. Mucizeler çağı henüz geçmediyse saldırılar çağı da geçmedi. Bütün güçlüklerin yok olduğunu ve artık hayatın sevinç ve eğlentiden meydana geleceğini sanıp kendi kendimizi aldatmayalım.'' Sözlerini bitirdiğinde kalabalıktan yaşlı lideri duygulandıran çılgınca bir alkış yükseldi. Ben Gurion da sonunda kendini o anın heyecanına bırakıyor, Yahudi ulusunun 2000 yıl önce bu tepelerde and içtiği buluşmanın büyüklüğünü hissediyordu. Artık gülümseyerek karşılıyordu alkışları. Yanında kocaman bir mavi beyaz bayrak sarkıyordu. Hafifçe neredeyse saygıyla bu bayrağın kıvrımlarını okşadı. Sonunda diye mırıldandı, sonunda özgür bir ulusuz. 3. Uzun ve acılı bir yol. Ben Gurion'un ulusu için bu özgürlüğe giden yol uzun ve acılı olmuştu. Tanrı'nın şefleri İbrahim'e verdiği topraklar üzerinde, ataları İbranilerin ilk görünüşünden bu yana acılar ve mücadelelerle dolu 4000 yıl geçmişti. Ana yurtları Mezopotamya'dan gelir gelmez İbraniler buradan kovulmuş ve 1000 yıllık bir sürgüne, köleliğe ve çarpışmalara mahkum edilmişlerdi. Sonunda Musa'nın yönetiminde geri dönüp Yahuda, Judea tepelerinde ilk devletlerini kurmuşlardı. Ama Kral Davut ve Süleyman yönetiminde ulaştıkları doruk 100 yıl bile sürmedi. Afrika, Asya ve Avrupa'dan gelen ana yolların kavşağı da herkeste devamlı bir istek uyandıran topraklara yerleştiklerinden 1000 yıl daha komşu devletlerin saldırılarına karşı koyacaklardı. Asur, Babil, Mısır, Yunan ve Roma sırayla onları yok etmek için yüklenecekler, onları 2 kere sürgüne iterek Moria dağında ilk ve evrensel tek tanrı adına dikilen tapınağı yıkacaklardı. Ama bu çifte dağılma ve ardından gelen felaketler dizisi adalarının topraklarına, maddi ve manevi bir bağlılığın doğuşuna ve sürüp gitmesine yol açacaktı. Yeryüzündeki devletler de o gece bunun haklılığını kabul etmişlerdi. Yahudi ulusunun çektikleri aslında insanlara sevgi aşılamaya çalışan bir dinin ortaya çıkmasıyla başladı. Dinsiz halk yığınlarını kendi saflarına çekmekte gösterdikleri büyük ateşin etkisiyle Hristiyanlığın ilk öncüleri yaymakta oldukları yeni inançla Yahudiliği birbirinden ayıran uçurumu belirtmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu isteği metinlerle kanunlaştıran Bizans İmparatoru 2. Theodosius, Yahudiliği bir çeşit ırkçı görüşle karşılayıp Yahudileri kanun gereğince herkesten farklı bir ulus saydı. Daha sonra Frankların kralı Dagobert onları Galya'dan kovdu. İspanya'daki Vizigotlar da çocuklarını toplayıp Hristiyanlaştırmaya çalıştılar. 6. yüzyılda başka bir Bizans imparatoru Heraklius, Yahudi dinini kanun dışı saydı. Haçlı seferleri çağıyla devamlı bir baskı dönemi başlamış oldu. Araplar uzakta yaşıyorlardı ve tehlikeliydiler. Oysa Avrupa'nın her ülkesinde Yahudiler vardı. Hristiyan inancının savaşçıları dinsel ihtiraslarını onların üzerine daha çabuk ve kolayca giderebiliyorlardı. Cinayetlerini doğrulamak için de Deus Vult, yani bunu Tanrı istiyor çığlığıyla Kudüs yolunda rastladıkları her Yahudi topluluğunu kılıçtan geçirdiler. Çoğu ülkeler Yahudilere taşınmaz mal edinme hakkı tanımıyordu. Orta çağ zanaatkarlarıyla tüccarlarının meslek kuruluşlarına, loncalara girmelerine de izin yoktu. Bu papalık emirnamesi Hristiyanlara para ticaretini yasakladığından Yahudiler aşağılatıcı tefecilik mesleğine yöneltildiler. Kilise öte yandan Hristiyanların Yahudiler hesabına çalışmalarını, hatta onlarla bir arada yaşamalarını yasaklıyordu. Bu ırkçılık 1215 yılında doruğuna vardı ve 4. Latran Konsili belirli bir işaret taşıma zorunluluğu koyarak Yahudileri ayrı bir tür sayma kararını verdi. İngiltere'de bu belirti Musa'nın Tanrı'dan 10 emri aldığı tabletleri gösteren bir çeşit rozetti. Fransa ve Almanya'da da bu, Nazi Almanya'sının gaz odasına gidecekleri belirtmek için seçtiği sarı yıldızın habercisi, sarı renkte bir O harfiydi. İngiltere'de 1. Edward, Fransa'da 4. Philip, topraklarında yaşayan Yahudileri bugünden yarına sınır dışı ediverdiler. Bu da mallarının büyük çoğunluğunun üzerine oturmalarını sağladı. Hatta Yahudileri dinsel bir geleneğe uyarak çocukları öldürmek ve dövülmüş örümcek, kurbağa bacağı, kertenkele, Hristiyan barsağı ve Tanrı'ya adanmış kurban etinden meydana getirilen bir tozla kuyuları zehirleyip korkunç kara vebayı yaymakla bile suçladılar. Bu suçlama sonucu ayrı ayrı yerlerdeki 200'den fazla Yahudi topluluğu son ferdine kadar yok edildi. Bu acımasız yüzyıllar süresince Yahudilerin aşağı yukarı normal bir hayat sürebildikleri tek yer Halifeler İspanyası oldu. Orada Arapların aydınlık hakimiyeti altında Yahudi halkı dağınık yaşadığı yüzyıllar boyunca asla fırsat bulamayacağı kadar gelişti. Ama İspanya'nın yeniden Hristiyanların eline geçişi bu istisnaya son verdi. 1492'de Kristof Kolomb'u yeni kıtalar keşfetmeye yolladıkları yıl, Ferdinand'la Isabel Yahudileri İspanya'dan kovdular. Prusya'da Yahudilerin arabaya binme ve kutsal cumartesi günleri Hristiyanlara ateş yaktırma hakları yoktu. Büyükbaş hayvanlar gibi Yahudilerin de bir şehre girmeleri ayak bastı parası ödemelerini gerektiriyordu. İtalya yarımadasında da Yahudilerin karşılaştığı davranışlar insanlık dışıydı. Talmud'u elde bulundurmak suç sayılıyordu. Roma her yıl eğlenmek için sirk eğlentilerinin yüzyıllar önceki vahşetine dönüyor, bu kez kaz gibi besili Yahudileri yarı çıplak Korso'da koşturuyordu. Venedik'te Yahudilerin oturmaya zorunlu tutuldukları mahalleye Ghetto Nuovo, yani yeni dökümhane adını vererek evrensel sözcük hazinesini zenginleştirdi. Çoğu şehirlerin gettolarında oturacakların sayısı kanunla belirtilmişti. Gençler evlenmek için birinin ölüp yerini boş bırakmasını beklemek zorundaydılar. Polonya'da Yahudiler bir süre eskiden İspanya'daki hayatlarına yakın bir özgürlük ve refah içinde yaşadılar. ülke yönetimine önemli yerlere geçmeleri bile kabul ediliyordu. Dolayısıyla da Kazaklar Polonyalılara karşı ayaklandıklarında Yahudiler başlıca kurbanları oldu. O güne kadar Yahudi kıyım tarihinde örneği bulunmayan bir vahşet ve incelikle 10 yıldan kısa sürede 100 binden fazla Yahudi'yi yok ettiler. Çarlar imparatorluklarının sınırlarını Polonya içlerinden batıya doğru ilerletirken, Orta Çağ'ınkini andıran yeni bir vahşet dönemi yeryüzündeki Yahudi nüfusunun aşağı yukarı yarısının üzerine çöktü. Çarlar Yahudileri sürüp tarihin en büyük gettosu olan batı sınırındaki yerleşme bölgesine kapadılar. Gençler 12 yaşına gelince askere yazılmak ve 25 yıl süreyle orduda hizmet görmek zorundaydılar. Kaşer etinden ve kutsal cumartesi yakılan mumlardan özel vergiler alınıyordu. Dipnot, kaşer eti, sofu Yahudilerin yedikleri kesilirken hahamca kutsanmış et. Yahudi kadınları büyük üniversite şehirlerinde ancak orospuların sarı işaretleriyle dolaşma hakkına sahiptiler. 1881 yılında Çar II. Aleksandr'ın ölümünün hemen ardından halk yığınları resmen Yahudileri öldürmeye kışkırtıldı. Kısa süre sonra koca Rus topraklarında şehirden şehire çınlayacak, yılgı ve ölüm anlamına gelen yepyeni bir sözcük, pogrom sözcüğü doğacaktı. Artık Doğu ülkelerinin bu lanetli halkı bağnazca bir bağlılıkla dinine sarılıp geleneklerine büyük bir ateşle uyarak kendi içine kapanacak ve yok olmaktan böylece kurtulacaktı. Fransız ihtilalinden beri Batı ülkelerindeki Yahudiler Doğululara oranla daha imrenilecek bir hayat sürüyorlardı. Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de 19. yüzyıl onları vesayetten kurtarmış ve özgürlüğe kavuşmalarını kolaylaştırmıştı. Yine de 1885 yılının bir Ocak sabahı insan haklarının başkentinde Yahudilerin kaderi kesin bir dönemeci alacaktı. O gün Paris'teki askeri okulun büyük avlusuna yığılan halk arasında yüzü nefis bir kara sakalla çevrili bir adam ayaklarını yere vurarak dolaşıyordu. Viyana'da çıkan en büyük gazetenin Paris muhabiri olan Avusturyalı bir gazeteciydi bu. Önünde esas duruşa geçmiş 4000 askerin karşısında bir topçu yüzbaşısının narin ve yalnız gövdesi dikiliyordu. Yolundan saptırılmış bir yurtseverlikle ürperen halk, herkesin içinde öldürülecek bir mahkumu seyretmeye gelmiş ortaçağ yığınlarını andırıyordu. Bir bakıma bu sabahki görüntü de ölüm cezasının yerine getirilmesiydi. Fransız ordusundan bir subayın herkesin içinde rütbeleri sökülüyordu. Cellatlık görevini yapan as subay Buzen ilerledi. Sert bir hareketle yüzbaşının kılıcını yakaladı, ipin asılan adamın boynunu kırması gibi kılıcı dizinde kırdı. Sonra subayın apoletlerini söktü. Alfred Dreyfus dedi, Fransa adına silah taşımaya layık değilsiniz. Hazır bulunan kalabalık dalgalandı ve az sonra ürkütücü intikam çığlıkları atmaya koyuldu. Haine ölüm, Yahudilere ölüm. Bu görüntü gazetecide büyük bir değişime yol açıp onu peygamber haline getirecekti. Alfred Dreyfus gibi Theodor Herzl da Yahudiydi. Asimile olmuş olan Dreyfus gibi o da ırk ve din sorunlarına karşı kayıtsızdı. İçinde yaşadığı toplumun bir parçasıydı. Gençliğini geçirdiği Viyana'da kaderini paylaşmadığı Doğu ülkelerindeki Yahudilerin başlarına gelenlerden söz edildiğini duymuştu yine de. Derken birden Paris kışının buz gibi rüzgarıyla savrulan bu alanda, yeryüzünün en uygar halkının çığlıkları ona Kazakların vahşi haykırışlarını hatırlatıyordu. Bir anda Theodor Herzl, Yahudi düşmanlığı denen volkanın asla sönmeyeceğini ve ulus devletler yüzyılında gelişen milliyetçiliğin kurbanı olan Yahudilerin de ancak ulus olarak hayatlarını sürdürebileceklerini açıkça anlamıştı. Yıkılan Herzl işkence yerinden ayrıldı ama o sabah yüreğine ekilen büyük başkaldırma Yahudi halkının kaderini ve 20. yüzyıl tarihini değiştirecek bir görüş oluşturacaktı. Dini Siyonizm siyasi Siyonizm oluyordu. İki ay içinde Theodor Herzl 100 sayfalık bir manifesto kaleme alarak bu görüşü gerçek haline getirecekti. Bu küçük kitap Yahudi halkını özgürlüğüne götüren incir olacaktı. Herzl buna en basit başlığı attı. Der Judenstaat, Yahudi devleti adını taktı. İsteyen Yahudiler bir devlete sahip olacaklardır. Bunları yazarken diyecekti günlüğünde. Garip bir gürültü duyar gibi oluyordum. Sanki bir kartal sürüsü kanatlarını çırparak tepemden geçiyordu. İki yıl sonra İsviçre'nin Basel şehri gazinosunda toplanan ilk Dünya Siyonist Kongresi sırasında Herzl, Siyonist hareketi resmen kurdu. Hayalcilikle gerçekçiliği birbirine karıştıran garip bir kongreydi bu. Nerede ve nasıl olacağını bilmeden, çünkü Osmanlı İmparatorluğu Filistin'de en ufak bir değişikliği kabul etmiyordu, bir devlet kurulmasına karar vermişti. Yine de delegeler bir uluslararası yürütme kurulu seçtiler. Bir ulusal fon ve Filistin'de toprak satın almaya amaçlayan bir banka kurdular. Şimdilik hayal güçlerinin coşkunluğunda yaşayan bu devletin iki simgesini bile seçtiler. Bayrağıyla ulusal marşını. Aynı günün akşamı Herzl defterine şunları not etti. Basel'de Yahudi devletini kurdum. Bunu şimdi yüksek sesle söylesem evrensel bir kahkaha tufanına yol açabilirim. Belki 5 yıl sonra ama kuşkusuz 50 yıl sonra herkes için kesin bir gerçek olacaktır bu. Bayrak için seçilen renkler mavi ve beyazdı. Yahudilerin dua ederken omuzlarına aldıkları geleneksel ipek şalın, taletin renkleri. Ulusal marş olarak seçilen İbranice şarkıya gelince bu daha da simgeseldi. Herzl ve taraftarlarının bol bol sahip bulundukları tek zenginliği dile getiriyordu. Hatikvah'ta adı, umut. Yine de Yahudiler hiçbir zaman Theodor Herzl taraftarlarının geri dönmelerini teklif ettikleri Siyon toprağından tam anlamıyla kopmamışlardı. En karanlık anlarda bile küçük Yahudi toplulukları Safit'te, Taberiye'de, Galile'de yaşamışlardı. Avrupa'da olduğu gibi en büyük acıları Hristiyan hakimiyetinden gelmişti. İlk Hristiyanlar onların Kudüs'ten atılmalarını sağlamış, Haçlılar kutsal şehirde yaşayan Yahudileri sinagoglarda diri diri yakmışlardı. Filistin'i ele geçiren Müslüman fatihleri çok daha yumuşak davranmışlardı. Halife Ömer onların nisbi bir rahat içinde yaşamalarına imkan vermiş, Selahaddin Eyyubi Kudüs'e dönmelerini sağlamıştı. Hatta Türkler kutsal topraklara yerleşmek üzere dönen ilk Yahudilere izin de vermişlerdi. 1860'da İngiliz hayırseveri Moses Montefiore'nin Eskişehir'in duvarları dışında yaptırdığı yeni mahalleye yerleşmeleri için Yahudileri teşvik etmesini bile kabul etmişlerdi. O çağa göre bu öylesine gözü pek bir girişimdi ki Montefiore duvarların dışında bir gece geçirecek her Yahudi'ye bir sterlin ödemeyi vaat etmek zorunda kaldı. Rusya'daki 1881 ve 1832 programlarından sonra Filistin'e ilk önemli göçmen dalgası geldi. Yahudi devleti yazarının Dreyfus'un abolotlerinin sökülmesine hazır bulunduğu sıra 40 bin Kudüs'ten 30 bini Yahudiydi. Yüzyıl başındaki kıyımlar yeni göçmenlerin Filistin'e koşmasına yol açtı. Bunlar Theodor Herzl tarafından ortaya atılan hareketin çocuklarıydı. Pratik kafalı bu idealistler yarım yüzyıl boyunca Siyonizmin aralarından şeflerini seçeceği Filistin'e yerleşen ilk öncü kuşağı meydana getiriyorlardı. İçlerinde Roy Benchari gibi aydınlar vardı. Kırım'da avukatlık yapıyordu, karısı da konser piyanistiydi. Parşömenlerimi de yanıma aldım ve kanallar açmaya koştum diyecekti daha sonra. Karım da Mozart ve Brahms'ın eserlerini çalan parmaklarından inek sağmakta yararlandı çünkü toprağımızı ancak böyle geliştirebilirdik. Aralarında Varşova'dan 60 kilometre ötede Plonsk adlı küçük sanayi şehrinde avukatlık yapan bir adamın oğlu 19 yaşındaki David Green de vardı. David Green babasının çalışma odasının kapısından Siyon toprağına tapanların konuşmalarını gizlice dinleyerek Siyonizmi keşfetmişti. Ama bu odayı başlıca buluşma yeri haline getirenlerin tersine Siyonizm konusunda söylevler vermek niyetlisi değildi. Bunu yaşamak istiyordu. Çok da amansızca yaşadı. Açlığı, sıtmayı verimli hale getireceğine yemin ettiği düşman bir toprağa ekip biçmek için verdiği mücadele sonucu bitkinliği tanıdı. Birinci kaset ikinci yüzün sonu.